İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, TV Kayseri, Samsun Aks, Ankara Beypazarı Seydan TV, Çorum Kanal 19, Mardin Kanal 47, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV ve Harun Yahya.tv sitesinden canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Oktar Hocam buyurun, siz başlıyorsunuz inşallah.
Estağfurullah. Hocamız ilerleyen zamanda katılacak inşallah.
İnşallah.
Hocamızın 30 yıldır üzerinde durduğu bir konuyla başlayalım inşallah o zaman.
İnşallah.
Bu son derece önemli. Çünkü dünyadaki bütün kötülüklerin kaynağı olduğu için deccaliyetin sistemi, Darwinizm saçmalığı, tesadüfü ilah edinen, haşa bir yaratıcının olmadığını iddia eden ve bilimselmiş gibi 150 yıldır gösterilmeye çalışılan Darwinizm bütün sapkın felsefelerin temelini oluşturuyor. Mantıkları dolayısıyla, getirdiği daha doğrusu çarpık mantıklar dolayısıyla güçlü olanın ayakta kalıp zayıf olanın yok olması gibi bir mantık getiriyor. Halbuki bu tabii ki böyle olmaz. Zayıfların korunup kullanması gerekiyor Kur'an'a göre. Merhamet, sevgi, şefkat vardır. Güçlünün zayıfı ezmesi gibi bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Tam tersine koruma altına alır. Allah nasıl sonsuz merhamet sahibi ise, sonsuz sevgi, sonsuz affedici ise inşallah. İnsan da Allah'tan bunu bekliyor zaten Müslüman. Allah'tan, her insan Allah'ın bu şekilde olmasını ister inşallah. O zaman Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmamız gerekiyor.
İnşallah.
Bu zaten Darwinizmin getirdiği bu çarpık mantıklara tamamen ters. Çünkü Darwinizm bir pagan felsefesi. Sümerlerden kalma. Eski Sümerler döneminde, hatta daha da eskilere gidiyor. Firavun döneminde mesela Mısır'da yine Nil'in çamurlarından oluştuğunu iddia ediyordu. Eski Yunan'da yine aynı şekilde. Ve her girdiği topluma mutlaka bela getirir. Darwinizm girdiği takdirde bir topluma, oraya bir kere haşa bir yaratıcının olmadığı, dolayısıyla sorumlu olmadığı, insanın bir hayvan olduğu, hayatta kalmak için savaşması gerektiğini bilinçaltına yerleştireceği için mutlaka bunun sonucunda komünizm olur, mutlaka bunun sonucunda terör olur, mutlaka bunun sonucunda Adolf Hitler çıkar, faşizm olur, nazizm olur. Bu otomatik olarak gerçekleşir. Tabii ki bütün Darwinistler terörist değildir. Ama bütün teröristler Darwinist'tir. Ve Darwinizm'in zemininde oluşur terörizm. Çünkü insanı hayvan gibi gören bir mantığa göre, mesela PKK terörünü öyle ele alalım ya da mesela komünist rejimlerde 150 milyondan fazla insan katledildi ve şehit edildi 20. yüzyılda. İnsanı hamam böceği gibi gören bir zihniyet ortaya çıkmış oluyor. Ha diyor, hamam böceğini öldürmüşsünüz, ha bir insanı öldürmüşsünüz mantığı ortaya çıkmaya başlıyor. İşte o zaman onun zemininde PKK terörü ortaya çıkıyor. Zaten PKK'nın yapısına bakıldığında liderinin, biz diyor bir kere Darwinizm savunuyor. Yani daha sonra ilerleyen dakikalarda kendi sözlerini de okurum. Ben de diyor bu dönemin Lenin'iyim diyor. Bu Lenin ne diyor? Lenin de diyor ki insanları diyor öldürmek, karakolları basmak, etrafı bombalamak, kan dökmeliyiz diyor. Bankadaki paraları el koymalıyız diyor. Ve kanlı bir devrim meydana getirmeliyiz diyor. Bu hocamız açıklamıştı bunu. Bu otomatik bir geçiştir. Yani Darwinizm en altta duruyor. O mutlaka komünizme gider. Mutlaka gider ama. Komünizm Darwinizm olmadan gelişemez. Komünizm geliştikten sonra mutlaka tabii ki o Leninist'tir. Yani Lenin'in fikirlerini savunacaktır. Lenin'in fikirlerini savunan biri Lenin'in kan dökme, şiddet, eylem, terör fikirlerini de savunacaktır. Terörist çıkartacaktır bu sistem. Dolayısıyla Darwinizm aldığınız zaman altlarından bütün bu sapkın felsefelerin çöktüğünü görürüz inşallah. Ki bu dönem gerçekleşiyor dünya çapında. Hocamızın maşallah faaliyetleriyle yurt dışına gönderilen yüz binlerce atlas, binlerce konferans, 150 milyondan fazla kitabın indirilmesi internet sitelerinden bütün dünya çapında bir gelişme görüyoruz. Darwinizmin çöküşü ve dinin, güzel ahlakın, İslam dininin hakimiyetine giden bir yol açıldı maşallah bunun vesilesiyle. Ve bunun her gün yeni alametleri ortaya çıkıyor. Türk-İslam Birliği konuşulmaya başlandı. Dünya çapında herkes Mehdi'nin gelişini konuşmaya başladı inşallah. Mehdi'nin geldiğini, Peygamber Efendimiz'in hadisleri, gerçekleşen hadisleri, ayrı zamanın alametleri. Dünya çapında muazzam bir ilerleme var. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bu Darwinizm saçmalığı ortadan kalkacak. Ama bu süre içerisinde sürekli olarak vurmak çok önemli demişti hocamız. Yani bir kere maşallah hakikaten bir kodu oturttu hocamız ama sürekli vurmak gerekiyor. Yani bu tabi bilinçaltlarından bu telkini kaldırmak için bir büyü gibi bir şey bu. Büyü gibi bir şey değil, büyü zaten. Yani bir telkin yoluyla verilen böyle insanların bilinçaltına. Onun için siz aynı şekilde bilimsel net delillerle bilinçaltındaki bu sapkınlığı temizlemek gerekiyor. Onun için de bilim kullanılması gerekiyor. Bunlar bilimi kisvesi altında ortaya çıkmıştı Darwinizm, ama bilim kesinlikle yalanlıyor. Bilim onları boğdu zaten. Bilimsel deliller. Mesela bir bakalım. Daha ilk en temelde çöküyor Darwinizm. Proteinden oluşma aşaması, hücrenin yapısı. Darwinizm zaten 100.000 kere çökertiyor. Mesela bakın, hücrenin içinde muazzam bir alem var. Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor. İnsanın mesela, şimdi hücrenin o kadar ufak bir yapısı var ki milimetrenin yüzde biri büyüklüğünde. Hatta bazı hücreler milimetrenin binde biri büyüklüğünde. Eğer insan küçülüp de hücrenin içine girebilseydi, orada karşılaşacağı alem, bazı hani hücreyle ilgili araştırma yapan Darwinistler de haşa tesadüfen olduğunu iddia ediyorlar ya, aklı atardı. Hemen secdeye kapanıp Allah'a tövbe ederdi. Bakın şimdi gösterelim hücrenin yapısını. Tabii Charles Darwin zamanında, Sümerler döneminde bunlar bilinmiyordu. Darwin de Sümerlerin fikirlerini alıp paketledi. İnsanlık böyle kandırıldı bunlarla. Şimdi onu görelim bakın. Bu hücrenin içinde böyle bir alem var. Tabii bu canlandırma çizimli ama bakın. Hücrenin kapıları, kapılarda özel geçirgen kapılar bunlar. Herkesi içeri bırakmıyorlar. Sadece belli molekülleri, atomları tanıyarak onları içeri alıyorlar. Özel olarak yapılmış, yani Allah tarafından yaratılmış. Hücrenin içerisindeki yapılanmayı görüyorsunuz. Hücrenin organelleri var. Bunların kimi enerji santralı, kimi gelişmiş bir laboratuvar. Bakın, hücrenin içinde yollar var. Bu gördüğünüz yollar. Bu yolların üzerinde, bunlar gördüğünüz yürüyen proteinler. Yürüyen proteinler üzerlerinde bakın kocaman bir yük taşıyor. Dev bir top şeklinde. Bunun içinde özel moleküller var. Haberleşmeyi sağlayan, başka yere gönderilecek olan, hücrenin dışına gönderilecek olan özel moleküller. İmal edilmiş bunlar fabrikalarda. Ve yürüyen proteinler bunları hedeflerine götürüyor. Bakın, muazzam bir akıl var. Allah'ın aklını görüyoruz. Bunlar hücrenin içindeki yollar. Bunlar da protein yapısında ve hücrenin DNA'sında kodlanmış olarak var. Yani dev otobanlar görüyoruz bakın burada. Maşallah, Allah'ın yaratma sanatından şahit oluyoruz şimdi. Bu hücrenin çekirdeğinden çıkan, hücrenin çekirdeğine girdik şu anda. Onların da özel kapıları var. O kapılar da son derece seçici. Herkesi içeri bırakmıyorlar, her şeyi dışarıda bırakmıyorlar. Hücrenin içerisine girdiğimizde çekirdeğinin, DNA'nın yapısıyla karşılaşıyoruz. Muazzam bir bilgi bankası. Bakın, bir tek insan DNA'sında 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşdeğer bilgi var. Bu gördüğünüz DNA molekülü de 1,5 metre uzunluğunda ama milimetrenin milyonlarca birinde bir kalınlığı var. Ve üst üste katlandığı zaman milimetrenin binde biri büyüklüğünde oluyor. Bakın, 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşdeğer bilgi. Düşünün böyle 1000 cilt ansiklopediyi. O küçültülmüş Allah tarafından. Böyle gözle görülmeyen, ancak elektron mikroskop yardımıyla görülebilen milimetrenin binde biri büyüklüğüne yerleştirilmiş. Bu tabi Allah'ın yaratma sanatını gösterir. Orada sentezler yapılıyor. Proteinler, bakın, kopyaları dışarı çıkartılıyor. Hücredeki fabrikalarda, bunlar protein fabrikaları. Protein fabrikalarında protein sentezleniyor. Binlerce fabrika var her bir hücrede. Her bir hücrede bakın saniyede 2000 tane protein sentezlenebiliyor. Şu bir saniyede bizim her bir hücremizde 2000 protein sentezleniyor. 100 trilyon hücremiz var. Bu ne demektir biliyor musunuz? 2000 çarpı 100 trilyon, 200 katrilyon protein sentezleniyor bir saniyede. Her saniye 200 katrilyon protein ve hatasız. Maşallah. Bunlar daha sonra taşınıyor gidecekleri yerlere, yürüyen proteinler tarafından gördüğünüz gibi keselere yerleştirilerek. Öyle bir trafik var ki hücrenin içerisinde, her bir hücrenin içinde her an 10 milyar protein var. 10 milyar protein. Yani bu şuna benziyor. Bir şehir düşünün. İstanbul'u düşünün mesela. İçinde 10 milyar insan yaşıyor. İstanbul'da 10 milyon insan yaşıyor. Bayağı sorunlar var değil mi? Trafik sorunları var, başka sorunlar var. Kriminal olaylar oluyor. Her devlet dairelerinde sorun var, hastanelerin içinde sorun var. 10 milyar tane protein var hücrenin içerisinde. En ufak bir sorun çıkmıyor. Her sentezlenen protein, imal edilen protein doğru adreslere gönderiliyor. Üzerine barkod sistemiyle bir posta kodu iliştiriliyor. Her üretilen proteinin ve mutlaka gitmesi gereken yere gidiyor. Şimdi burada tabii sormak lazım. Proteinin nereye gideceğini bilen hangi akıl? Onun üzerine gideceği yere göre o işareti koyan hangi akıl? Değil mi? Ve hiç şaşmadan o adrese gönderen hangi akıl? Bu Allah'ın sonsuz yaratma sanatı işte. Bakın, devam edelim. Evet. Şimdi bunu Eğer dediğimiz gibi biz küçülüp hücrenin içine girseydik, böyle bir alemle karşılaşsaydık, bunun tesadüfen olduğuna inanılır mı?
İnanılmaz.
Tabii ki, değil mi? Yani o kadar büyük bir zırva ki bu Darwinizm saçmalığı. Fakat çok ilginç bir şekilde, yani tam bir büyü şeklinde böyle, bir takım bilimsel Latince deyimlerle böyle, ondan sonra bir takım uydurma kavramlarla, içi boş kavramlarla insanlara 150 yıl boyunca adeta yutturuldu. Yani böyle, değil mi? Dergilerden, üniversitelerden yapılan telkinlerle, medyadan yapılan telkinlerle. Hitler'in bir tane propaganda bakanı var, Goebbels ismi. Diyor ki, bir yalanı diyor, ne kadar çok sayıda tekrarlarsanız ve yüksek sesle tekrarlarsanız o kadar çok insanı inandırabilirsiniz diyor. İşte tam yapılan buydu.
Evet.
Yani normalde insanın böyle bir zırvalığa inanması imkansız. Ama da Allah'ın mucizesi. Yani bu kadar saçma sapan, tesadüfen olmayacağını çocuk bile anlar. Normalde hani fosilleri hocamız dünya çapında ortaya çıkardı. Fosilleri gizliyor evrimciler. 350 milyon tane fosil var. Hiç fosil göstermiyorlar. Bakın 350 milyon tane bilimsel delil var. Evrimi yalanlayan, Allah'ın yarattığını ispat eden. Bunları saklıyorlar. Müzelerde saklıyorlar. Mesela Amerika'daki dünyanın en ünlü müzelerinden bir tanesi Smithsonian Enstitüsü diye. Kambriyen dönemi diye bir dönem var. 50 tane canlı grubunun birdenbire ortaya çıktığı bir dönem. Hiçbir atası yok, öncesi yok. Ondan önce 3 tanesi var. Vücut yapılarına göre 50 tanesi bir anda ortaya çıkıyor. Bu Allah'ın yarattığını gösterir. Bir anda mükemmel şekilde ortaya çıkan canlılar. Bunların fosillerini buluyorlar. 70 yıl müzenin deposunda saklıyor.
Evet.
Adam ne zaman ölüyor? Bir arıyorlar müzenin deposunu. Ooo, Kambriyen döneminin fosilleri çıkıyor. Yaralışı ispat eden. Çöp ev gibi. Hani olur ya böyle, biri vefat ediyor, evine giriyorlar. Neler çıkıyor evinden? Müzenin deposundan binlerce fosil çıkıyor. Allah'ın yarattığını gösteren. 70 yıl boyunca saklıyor. İnsanlar da zannediyor ki Smithsonian Enstitüsü diye o ünlü müzeye gittiklerinde gerçekten bilim var orada, bir şey var falan gibi. Hiç alakası yok. Bütün müzelerde böyledir. Yani evrimi savunan müzede gittiğiniz zaman gerçek fosiller nerede diye sorduğunuzda depoda diyorlar. Depo nerede diyorsunuz? Şehir dışında diyor. Şehrin dışında neresi falan böyle, yani o kadar uydurma ve bir böyle özel bir gayretle ayakta tutulmaya çalışılıyor ki. Ama Allah razı olsun, hakikaten Adnan Oktar diye birisi çıkana kadar, hocamız çıkana İnşallah. Kadar bu böyle oldu. Çıktığı anda 30 senede dünya çapında belini kırdı, kafasını kopardı fikren. Çünkü neden? Bilimsel delillerle. Bakın, bir proteinin oluşmasının imkansızlığını ispatladığınız takdirde siz, bütün evrim çöküyor. Bakın, onunla ilgili bir film var. Hemen görelim. Şimdi hücreyi gördük. Hücrenin içinde 2000 tane protein sentezleniyor her saniye. Bakın, bu şimdi DNA'dan kopyası çıkartılıyor. Bir kere proteinin doğru dizilimde olması gerekiyor. Doğru dizilimde sadece DNA'da kodlanmış olarak var. Yani bu da bir mucize. Proteinin doğru dizilimde olma ihtimali diye bir ihtimal yok tesadüfen. Çünkü bir 500 amino asitlik proteinin 10 üzeri 950 tane alternatifi oluyor. Bu şu anlama geliyor bakın. 10 üzeri 1'in yanına 12 sıfır koyduğunuz zaman trilyon yapıyor. Muazzam bir sayı. 950 tane sıfırlı bir sayı kadar alternatifi oluyor. Değişik dizilimi yani. Bunlardan sadece bir tanesi işlevsel protein oluyor. Dolayısıyla bunun böyle tesadüfen olması gibi bir şey söz konusu değil. O bir tanesi işte işlevsel olan DNA'da kodlanmış olarak var. Doğadaki milyonlarca tür canlı arasında, insanlarda da inşallah, bu trilyonlarca çeşit protein var ve hepsi doğru olarak var, işlevsel olarak var ve bu DNA'da kodlanmış olarak var. Şimdi bundan, DNA'dan kopyası çıkartıldığı zaman, bakın bu kopya şimdi parçaları tanıtıyor. Ribozom dediği parça protein fabrikası. Gösterecek birazdan. Amino asitleri taşıyan parçaları gösteriyor. Bunların hepsi protein yapısında. Şimdi bakın, proteini nasıl sentezlendiğini çok basitleştirmiş olarak anlatacak bu filmde. Bu işte DNA'daki kopyadan elde edilen. Bakın, kuyruğu sadece A harflerinden oluşan bir kuyruğu var. Bunların özel anlamları var yalnız. Şimdi bir posta kodu yerleştiriliyor vesaire. Bunlara da girmeden bakın, çok basitleştirmiş olarak anlatıyor burada. Her bir 3 harf, DNA'da harfler var kesintisiz olarak. Her bir 3 harf bir tane amino asite denk geliyor. Amino asit de proteinlerin yapı taşı. Mesela dedik ki 500 amino asitlik bir protein var dedik. Her 500 tanesi için 3'er tane harf oluyor. 1500 tane harften oluşuyor bunun kodu, şifresi DNA'nın üzerinde. Devam edelim bakın. Bu DNA'dan çıkartılan kopyanın yapısını gösteriyor burada. Bir başlangıç kısmı var. Burası başlama kısmı. Şimdi bakın. Üretim şöyle başlıyor. Protein fabrikasının iki tane parçadan oluşuyor. Bu iki parça da içinde 55 tane ayrı parça var. Hepsi protein yapısında. Yani çok kompleks bir yapı var. Tam bir fabrika gibi. Bunun küçük parçası gelip başlama sinyalinin üzerine yerleşiyor. İşte başlama sinyalinin olması mutlaka Allah'ın yarattığını gösterir. Şöyle düşünmek lazım çünkü 1,5 metrelik DNA'yı bir düşünelim. 1,5 metre uzunluğunda DNA'da 3.2 milyar harf var. 3 milyar harf var ve kesintisiz devam ediyor. 4 harfli bir alfabe. A, C, T, G harfleri karışık olarak dizilmiş. Şimdi bunu önümüze açsalar bizim herhangi bir bilim adamının. Deseler ki kardeşim bunun neresinde protein kodlanıyor, nerede başlıyor, nerede bitiyor? Mümkün değil, bulamaz. Değil mi?
Evet.
Çünkü harfler kesintisiz devam ediyor. Özel bir işaret yok. Hangi harften nereye kadar protein sentezlenebiliyor? Hayatı boyunca çabalasa gene bulamaz. Ama yapılan tabii deneylerle bu sistemin işleyişinin gözlemleyerek bulundu bunlar. Özel işaretler yerleştirilmiş. Çünkü özel işaret o kadar önemli ki 3 harften oluşuyor. Bir harf sola kaysa ya da bir harf sağa kaysa protein oluşmuyor. Mükemmel bir hassasiyetle o noktanın üzerine yapışması gerekiyor ama atomik hassasiyet bu. Yani çünkü orada atomlardan oluşuyor DNA'da neticede. Özel atomlar geliyor, molekül bu protein fabrikasının atomik hassasiyetle bağlantı oluşturuyor ve nereden başlayacağını biliyor. Bakın tam başlama yerine geliyor. Oraya bağlanıyor. Bu başlama yerine gelip bağlandıktan sonra ancak ondan sonra taşıyıcı RNA diye bir, bakın molekül görüyorsunuz burada. Bunlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Özel yapıları var bunların böyle protein yapısında. Bunlar da amino asitleri olay yerine getiriyorlar. 20 çeşit taşıyıcısı var. Çünkü 20 çeşit amino asit var. Her biri farklı bir tane amino asit getiriyor. Mesela bu gelen, bakın U, A ve C harfleri var ya alt kısmında. Bunlar da bu kopya üzerinde A, U, G harflerine bağlanabiliyor. Çünkü her harfe karşılık özel bir harf karşılık geliyor. Yani anahtar kilit gibi. Oraya sadece bir tane anahtar uyuyor. Burası başlama yeri işte bakın. Burada başlıyor. Başlama sinyali üzerine geliyor. Ama nereye bağlanacağını çok iyi biliyor. Ne alta, ne üste, ne yana. Bir tane amino asit getiriyor bu. O da metyonin diye. O da başlama amino asidi. Şimdi bundan sonra bu olduktan sonra bakın hepsi aşama aşama bunların. Biri olmadan diğeri olamıyor. Diğer aşama olamıyor. Bunun üzerine asıl büyük parçası geliyor fabrikanın ve o da tam olması gereken yere mükemmel bir hassasiyetle bakın yerleşiyor. Ve üretim başlıyor. Bu işte protein fabrikasının yapısını görüyorsunuz siz şu anda ama bunlar böyle yani atomik büyüklükte, molekül büyüklüğünde bunlar. Elektron mikroskopla bile küçücük minnacık bir nokta gibi görünüyor. Bunun üzerine okuma başlıyor. Başlama sinyali alındı çünkü. Okumaya başlandı dendiği için diğer taşıyıcılar uygun amino asitleri bakın getiriyor. Şimdi bu amino asitlerin birbirine bağlanması lazım.
Evet.
Her bir taşıyıcı protein fabrikasının üzerine bağlandığı anda bir önceki amino asit kaldırılıp özel protein enzimler tarafından diğer proteine bağlanıyor. Bunun için de protein gerekiyor. Bakın proteinin sentezi için sadece şu fabrikanın içinde 55 tane ayrı protein gerekiyor. Sadece fabrikanın içerisinde 55 ayrı protein. Amino asitlerin birbirine bağlanması için, yani protein oluşacak ya, amino asitler birbirine bağlanıyor. Yine proteinler gerekiyor, enzimler. DNA'dan kopya çıkartılması gerekiyordu. Kopyadan itibaren başladık biz. O kopyanın çıkartılması için yine proteinler gerekiyor. Devam edelim. Bakın mükemmel bir üretim görüyorsunuz burada. Hiçbir fabrikada olamayacak kadar hassasiyetle, mükemmellikte, hatasız devam ediyor. Her seferinde kayıyor bakın gördüğünüz gibi fabrika. Bir sonraki koduna geçiyor. Onun taşıyıcısı geliyor. Proteinler bunları birbirine ekliyor. Ama bu çok daha hızlı oluyor tabii. Burada çok yavaşlatılmış olarak görüyorsunuz. Ve bu şekilde bakın amino asitlerden oluşan protein oluşuyor. Şimdi Allah'ın aklının tecellisine şahit oluyoruz burada.
İnşallah.
Bu hücrede her an gerçekleşen olaylardan bir tanesi. Ve bitiş sinyali var. Çünkü şimdi bir hikaye başladıktan sonra nerede biteceğini bilinmesi gerekiyor. Yani proteinin, çünkü amino asitlerden oluşuyor ama proteinin belli sayıda ve belli dizilimde amino asitten oluştuğu zaman işlevsel olabiliyor. İşte onun doğrusu başlama ve bitiş sinyaliyle tam doğru olarak yazılmış olarak var DNA. Yani Allah tarafından yaratılmış olarak var. İlk canlıdan itibaren, o türün ilk canlısından itibaren. Bitiş sinyali de ne geldiği zaman, bakın o zaman ne oldu biliyor musunuz? Hepsi dağılıyor. Tamam bitti diyorlar. Şimdi bunu kapkaranlık bir ortamda atomlar, moleküller nasıl akıl edebilir? Dur başlayalım deyip başlıyorlar. Biri geliyor, öbürü geliyor, öbürü geliyor. Bakın muazzam bir akıl var burada. Herkes ne yapacağını biliyor. Bu hocamız demişti ki bu moleküller hücrenin dışına çıktıkları zaman hiçbir şey ifade etmiyorlar. Atom yığını bunlar. Ama hücrenin içinde olduğu zaman muazzam bir akıl görünüyor. Bakın fabrika var, üretim var. Herkes ne yapacağını biliyor. Sırayla görev yerine geliyorlar. Onları getiren bir akıl var yine. Nereden biliyorlar nereye gitmesi gerektiğini kapkaranlık ortamda. Herkes sırasını biliyor. O sıraya göre hareket ediyor. Başlama sinyaliyle birlikte başlıyorlar. Bir bakıyorlar. Aa diyorlar. Bitirmemiz gerekiyor. Derhal ayrılıyorlar. Hiç hata yapmadan. Bir tane daha fazladan ekleseler o protein iptal oluyor. Çalışmıyor. Bakın işte bu protein molekülü. Bu da bu kadar da değil. Şimdi biz burada bu kadarını gösterdik ama bu böyle proteinler düz zincir halinde bulunmuyor.
Evet.
Bunları 3 boyutlu olarak katlanması gerekiyor. Ama bir tane katlandığı şekliyle işlev görebiliyor. Yani sonsuz sayıda katlama şekli olabilir değil mi? Her türlü alternatif olabilir. Bir tane şekilde katlandığı zaman işlevsel olabiliyor. Onu yapan binden fazla ayrı protein var. Şimdi şöyle düşünelim. Hep şimdi toparlayalım. Bakın bir tane proteinin olması için DNA'nın varlığı mutlaka gerekiyor. Doğru şekildeki dizilimini orada var ancak. Oradan kopyalanabiliyor. Protein olması için mutlaka protein fabrikası gerekiyor. 55 tane ayrı parçası var protein fabrikasının. Bu olmadan protein yapılamıyor. Bu da yeterli değil. Bütün bunların hepsinin yanında binin üzerinde ayrı protein gerekiyor. Protein üretiminin olması için, tek bir proteinin üretilmesi için. Bu da yeterli değil. Enerji gerekiyor, enerji santralı var hücrenin. Nükleer enerji santralları var, onların varlığı gerekiyor. Onların içinde de 600 tane ayrı protein var. Bu da yeterli değil. Golgi cisimciği denen proteinin 3 boyutlu şeklinin verildiği özel organeller var, onlar gerekiyor. Bunlar yeterli mi? Bu da yeterli değil. Hücrenin mükemmel bir canlı hücresi olması gerekiyor. Etrafı zarla çevrili. Yani dış ortamdan izole edilmiş. Hücredeki ortam bambaşkadır. Dış ortamla alakası yoktur. Onun özel kimyasal ortamı, içindeki bulunan maddelerin oranları hepsi özel bir akıl tarafından belirleniyor. Allah'ın aklı tarafından inşallah. O dışındaki hücrenin zarındaki kapacıklarla giriş çıkışlar kontrol ediliyor. Yani bir tek protein olması için bir canlı hücresi, bakın canlı hücresi gerekiyor. Bütün eksiksiz olarak ama binlerce proteiniyle bir canlı hücresi gerekiyor. İşte bu Darwinizmi daha başlamadan çökertiyor. Çünkü Darwinizm neyi iddia ediyordu? Tesadüfen diyorlar, tabiat ana, neyin anasıysa yani tabiatta, toprak yani taş, kayaların ve havanın oluşturduğu doğada tesadüfen proteinler, önce proteinler oluşacak, onlar bir araya gelecek. Bakın cansız atomlar karar verecekler protein yapalım diye, sonra proteinler hadi diyecekler bir araya gelelim hücre yapalım, hücreyi yapacaklar. Sonra yine cansız atomlar bir araya gelip ya diyecekler, bir de görmesi lazım bunun. Göz yapacaklar, kulak yapacaklar gibi saçma sapan bir iddiaydı. Halbuki bir tek proteinin dahi tesadüfen olamayacağını, böyle bir sistemin olması gerektiğini görüyoruz. Bu da ancak canlı hücresinde yapılabiliyor. Yani bugün laboratuvarlarda bile protein üretilemiyor. Çünkü bu sistemlerin olması gerekiyor protein üretmek için. Bu Darwinizmi en kökünden bitiriyor. Yani bir tane protein bile tesadüfen olamadığına göre diğer milyonlarca tür canlı hiç olmaz. Göz, kulak, kulak gibi organlar hiç olmaz. Hücre de olmaz. Hiçbir şey de olmaz demektir bu. Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Çünkü canlı hücresi yaratılmış olmak zorunda ki protein üretebilsin. Aksi olmuyor Darwinizm iddia ettiği gibi. Bu aslında tabii çok ilginç burası. Allah'ın dilemesiyle bu da. Şimdi bunu bilen bilim adamları var. Ama gizliyorlar, yalan söylüyorlar. Yani bir normalde laboratuvara giren bir genetikçi bu gerçekleri biliyor. Proteinin tesadüfen olamayacağını da biliyor. Olamayacağını bile bile de yalan söylüyor. İşte Darwinizm yalan söyleme sanatıdır. Darwinizm cehalet ve tutuculuğun, yobazlığın zirvesidir. Yani insanlık tarihinin en büyük yobazlığıdır. En büyük yalanıdır. Bu deccaliyetin bu sistemi %99'unu ele geçirdi bu. Tarihin en büyük yalanı dünyanın. Şimdi onun temizleme, süpürme dönemindeyiz inşallah.
İnşallah.
Maşallah. Bir de bilgi var hocam tabii bunların içinde. Yani muazzam bir ansiklopedi, böyle 1 milyon sayfa ansiklopedi sayfasını dolduracak bilgi, bizim gözle göremediğimiz mikroskopla, elektron mikroskopla ta hücrenin çekirdeğinin içindeki bir tane molekül. Bir tane molekülün içinde, yani içinde 1 milyon sayfalık bilgi var. DNA dediğimiz. Şimdi onunla ilgili kısa bir bilgi verelim. DNA'daki bilgi 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşdeğer bir bilgi. Bir tek molekülün içinde. Yani gözle görülmeyen bir tek molekülün içinde. Bakın 4 harften oluşan bir alfabe olarak düşünelim. DNA'daki, DNA'nın bilgisini oluşturan molekülleri. Bunların belli bir dizilişiyle, sıralı dizilişiyle oluşuyor. Bilginin organlardaki, mesela insandaki yapısını incelersek, mesela boyumuz, göz, saç ve cilt rengi gibi özelliklerin yanı sıra, yani bunlarla birlikte, vücuttaki 206 tane kemiğin, 600 tane kasın, 10 bin işitme sinir ağının, 2 milyon optik sinir ağının, 100 milyar sinir hücresinin ve toplam 100 trilyon hücrenin planları tek bir hücrenin DNA'sında mevcut. Bütün o bilgi mevcut. Eğer bu DNA'daki bu genetik bilgiyi kağıda dökmeye kalksak, yaklaşık 500'er sayfalık 900 ciltten oluşan dev bir ansiklopedi kütüphane kurmamız gerekir. Ama bu akıl almaz hacimdeki bilgi böyle mikroskopik boyutlardaki hücrenin DNA'sına şifrelenmiş. İşte ve 1 milyon ansiklopedi sayfası edecek gibi. Maşallah. İşte bilgi, o bilgi nereden geliyor? Cenab-ı Allah'ın sonsuz ilim sahibi olmasından kaynaklanıyor. Bu her canlıda farklı. Yani milyonlarca çeşit canlı var. Milyarlarca adet ayrıca canlı var. Her birinin farklı özellikleri var. Benzer özellikler bile farklı özellikleri var. Bu nasıl belirleniyor? Bunu belirleyen bilgi işte ufacık şeyin içinde, Allah o sonsuz kudretini de gösteriyor. Böyle ufacık gözle görülmeyen bir şeyin içine koymasıyla o bilgi Allah'a ait olan bilgi. Sonsuz ilim, sonsuz bilginin sahibidir Cenab-ı Allah. İşte yaratılışın en büyük delillerinden biri o.
İnşallah. Bakın şimdi devam edelim. Tabii bu hocamız bu çalışmalarıyla evrimcilere kaçacak yer bırakmadı. Şimdi dünyanın ünlü evrimcisini göreceğiz burada. Dünyada bir kere hayatın tesadüfen olduğunu iddia ediyordu. Yani meydanı boş bulmuşlardı bunlar. Atıp tutuyorlardı açıkçası. Ne zamana kadar? Ta 79'lu 80'li yıllarda hocamız faaliyetlerine başlayana kadar. Şimdi artık hareket alanları kalmadı. Richard Dawkins'ten bahsediyoruz. Bakın dünyanın en ünlü evrimcisi. Azılı da bir ateist. Bir soru soruyorlar. Çok şeyde hayatın başlangıcı ile ilgili nasıl açıklıyorsunuz diye. Bakın nasıl yaratıldılar diyor. Nasıl başladın hayatını yani soruyor. By a very slow process. Well, how did it start? Nasıl başladı diyor. Nasıl başladı hiç kimse bilmiyor diyor. Richard Dawkins. Hayatın kökeni ne tür bir olayla başlamış olması gerektiğini biliyoruz diyor. Kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan ilk molekülün ortaya çıkmasıyla oldu. Peki o nasıl olmuş diyor. Size söyledim bilmiyoruz diyor. Ben de bilmiyorum diyor. Şimdi bakın dikkat edin nasıl cevap verecek. Şimdi şu şekilde gerçekleşmiş olabilir diyor. Bir medeniyet evrenin herhangi bir yerinde, yani uzaylılar Darwin'in teorisinde öne sürdüğüne uygun olarak, yani uzaylılar diyor, uzaylılara geçti şimdi, evrimleşmiş olabilir. Bir hayat formu dizayn edip, yani dünyadaki hayatı uzaylılar getirmiş olabilirler diyor. Yani bu artık zırvalamanın ötesine geçtiler şimdi. Yani şunu söylemek istiyor. Söylediği şu aslında. Söylemek istediği onu söylüyor. Hayat diyor tesadüfen olamaz diyor dünyada. Dünyada olamayacağını anladı. Yani evet. Anladı değil, söyleyemiyor artık daha doğrusu. Hem anladı hem söyleyemiyor. Zaten biliyor da olmadığını, olamayacağını. Söyleyemiyor bunu. Ne yapıyor? Bu sefer uzaya atıyordur bu. Gidecek, tartışma çıkaracak. Yok biz uzayda evrim var mı yok onu tartışacağız. Ya kardeşim bırakın bu işleri. Yani bir yerde imkansız olan bir şey uzayın herhangi bir yerinde de imkansızdır. Bakın bir tek proteinin oluşması imkansız. Bu dünyada imkansız. Bu filanca galaksi, filanca yıldızında da imkansız. Yani bunu mantık ve bilim söylüyor. Yani hayatın bir yerde başlaması gene imkansız. Zaten uzaylılar diye bir konu yok.
Evet.
Hadi var diyelim, yani uzaylılar da gelse, ki belki görüştüğünü de iddia edecektir yarın öbür gün, ama yani hayatın tesadüfen olması imkansız. Konu bu. O da anlamış zaten yani. Artık bakın iddia etmiyor. Dünyada hayat tesadüfen oldu, proteinler oldu diyemiyor. Hocamızdan dolayı diyemiyor. Çünkü bütün yolları kapandı. Dünya çapında rezil üsva olduklarını anladılar. Hocamız eli havada duruyor. Biraz kıpırdanma olduğunda iniyor o el tabii inşallah. Ve özür dilettiriyor. Artık söyleyemiyorlar bunu. Yani dünyanın en ünlü evrimcisi hayatın artık tesadüfen olamayacağını ama bir adım sonra Allah'ın yarattığını söyleyecek inşallah. Çünkü uzaylılar diyen tabii bir sonraki aşamada tabii ki diyecek, yani Allah yarattı diyecek böyle.
İnşallah.
İnşallah. Bunu söylemek durumuna geliyor. Ne yapıyorlar evrimciler? Evrimciler hep yalan söylerler. Evrim bir yalan olduğu için o yalanı ayakta tutabilmek için binlerce yalan söylenir. Şimdi onlardan örnek verelim. Bakın basında çıkan haberler. Bazılarından örnekler verelim. Böyle herkes görür bunları. Gazetelerde bir takım haberler çıkar. Bakın Hürriyet gazetesinde çıkan bir haberi görüyorsunuz. 4 milyon yıllık değişim diyor. Güya evrim varmış gibi insanların bilinçaltına böyle yarı maymun, yarı insan gibi, bakın hayali çizimler yapmışlar. Bunlar güya yaşamış da evrimleşmiş gibi, değil mi?
Evet.
İnsanlar da çoğunlukla bu yazıların zaten alt kısmını okumazlar. Bu resimlere bakıp böyle etkilensinler diye. Şimdi bakın yazının bir bölümünü büyütelim ve hep birlikte okuyalım burada. Ne diyor burada? Bunu tabii yazının küçük bir bölümünde görüyorsunuz bunu altında. Diyor ki atalarımızın tıpatıp birbirine benzemediği gerçeğinden yola çıkan yontu ustası, yani bu çizimleri, bu şeyleri, heykelleri yapan adam. Yontu ustası Wolfgang Schnabel bilgisayardan çıkan patronlar üzerinde çalışırken hayal gücünü bir hayli çalıştırmak durumunda kaldığını söylüyor. Yani adam diyor ki ben ne oturdum diyor. Ne aklıma geldiyse diyor uydurdum diyor. Onları yaptım diyor. Buraya koydum. İşte gazetelerde bakın Hürriyet gazetesi, değil mi? Böyle kocaman sayfa, artık gazetenin iç kısmı 6. sayfa galiba, kocaman basmışlar böyle, insanlara evrim propagandası yapılıyor. Devam edelim şimdi. Bakın bilim adamlarına göre bu balıktan insan oluştu. Yine bir gazetede çıkan haberi görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Diyor ki bu sefer insanoğlunun ilk atası 70 milyon yıl önce yaşamış bir tür tarla faresi. Fare atamız diyor bu sefer. Başka bir gazetede. Hop, atalarımız beyinsiz çıktı diyor. Başka bir haber görüyorsunuz. Atalarımız mikropmuş yine Hürriyet pazarda. Yani kendi yazdıklarına kendileri de inanmıyorlar. Bu
evet,
tamamen bir yalan propaganda tekniği. Yani bunu işte bütün gördüğünüz gibi en büyük gazetelerde, şeylerde görebiliyorsunuz. Hiç doğru olmayan, devam edelim bakın. Yoksa hepimiz Marslı mıyız? Ya tamamen uydurma, hiçbir bilimsel delile dayanmayan, insanların bilinçaltını etkilemeye yönelik bir propaganda söyleniyor. Yani Goebbels'in dediği gibi bir yalan sık olarak yüksek sesle tekrarlanıyor. İşte ancak böyle bu telkinle insanları inandırdılar. Allah'ın dilemesiyle de tabii ve dünyanın %99'u kandı buna. Yine bakın demin cevap veremeyen uzaya uzaylılar diyen yine uzaylılara takmış kafayı. İşte geleceğin insanı diye bakın uzaylı gibi çizimler yapmış böyle Richard Dawkins efendi. Onları hayali şeyleri yansıtıyor. Peki şimdi ne oldu? Bakın şimdi ne oldu? Yakın zamanlarda olanlardan da bir iki örnek verelim size. Bu yine gazetelerde çıkan çok yakın zamanda geçtiğimiz yıl haberler. Bakın bu haber akşam gazetesinde çıkan bir haber görüyorsunuz. Evrimin kayıp halkası bulundu. Hep böyle haberler görürsünüz. Daha doğrusu artık pek yapamıyorlar böyle haber de. Bunlar son birkaç yılda olan haberler. Ne diyor? ABD'de ortaya çıkarılan 47 milyon yıllık şu fosilden bahsediyor bakın. Bir tane maymun fosili buluyorlar. O da lemur denen bir Madagaskar maymununun fosili. %99'u tükenmiş bu lemurların. %1 kadarı hayatta. Bilim dünyasını ayağa kaldırdı diyor. Bakın dünyanın 8. harikası diye karşılayan uzmanlar, buna dünyanın 8. harikası diyorlar. Bu fosil kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi gösteriyor dedi. Tupitaka yeni kabak fosile Darwin dedi diyor. İnsanın atası gibi lanse ediyorlar bunu dünyanın 8. harikası diye. Bu da yine Habertürk'te çıkan evrimdeki kayıp halka bulundu. Değil mi? Bu fosil evrimdeki kayıp halkayı bulundu diye haber yapıyorlar. Ne oldu? Hocamız tabii duruma hemen el koydu. Dedi ki bütün internet sitelerinde yayınlandı bu ve diğer şeylerinde. Bu dedi bir lemur fosilidir dedi. Yani normal kuyruklu maymun bildiğiniz böyle sıçrayarak dolaşan. İnsanla falan alakası yoktu diye bilimsel bir açıklamasını hemen yayınladı. 24 saat içerisinde yayınlandı bu. Ne oldu arkasından biliyor musunuz? Hemen dünya çapında özür dilediler. Şimdi onu gösteriyorum size. Yabancı basın. Bu, çünkü bu haberler bakın New York Times'ta çıktı, BBC'de çıktı. Şimdi hocamız cevap verdikten sonra birkaç hafta sonra kısa sürede çıkan haberleri göreceksiniz burada. Bu Science Fair'de çıkan haber. Bakın ne diyor rapor? İda fosili lemura benziyor diyor. İnsanın atası falan değilmiş diyor. Devam edelim. Yine Science Fair. Bakın New York Times, koskoca New York Times haber yapmıştı dünyanın 8. harikası diye. Ne yazıyor burada? Türkçe tercüme edeyim Türkçe'ye. İda diye bulunan diyor iskelet fosili diyor insanın atası değil diyor. Nasıl oldu bu? İşte hocamız tuttu kulaklarından, diz çöktürdü, yeri öptürdü, öyle oldu. Bilimsel, çünkü artık hareket imkanları kalmadı. Yine başka bir haber, bakın bir örnek daha vereyim size. İda diye, pardon Ardi diye bir şey çıkardılar. Bu 94 yılında bulunan bir tane maymun fosilini, bakın burada görüyorsunuz. Şu sol tarafta görülen fosilin leğen kemiği tuzdan buz. Bunu özel olarak bir araya getiriyorlar bu parça parça leğen kemiğini. Güya bu maymun ayakta duran böyle bir maymunmuş gibi, yarı insan işte maymun ayağa kalkmış da insan olmak üzereymiş gibi 94 yılında buldukları bu fosili özel olarak leğen kemiğini birleştirerek böyle sahte çizimlerle lanse ettiler. Dünya çapında dediler ki işte insanın atası buymuş diye. Hocamız tabii yine duruma hemen el koydu. Bu da geçtiğimiz yıl içerisinde olan bir olay bu. Dedi ki bonobo maymununa ait bir fosil bu dedi. Bakın bonobo maymununu hatta hatırlarsanız yayınlarda, canlı yayınlarda göstermişti hocamız. Bu gülen maymun resmini. O bile gülüyor dedi bunların haline. Cevap verildi internet sitelerinde. Ne oldu? Yine özür dilediler bakın. Şimdi onu göstereceğim size. Okuyorum bakın. Kaliforniya Üniversitesi'nden Tim White, dünyanın en ünlü paleoantropologlarından, yani bu konunun uzmanı ve Darwinist. Ve çalışma arkadaşları da şu itirafı yapmak zorunda kalmışlardı. Hocamız cevap verdikten sonraki itiraflarını okuyorum size. Ardipithecus ramidus, yani Ardi, bu gösterdikleri fosil, Australopithecus'ların atası olduğu çıkarımını yeterli derecede haklı çıkaracak görünürde hiçbir özellik bulunmamaktadır. Önce ne diyorlardı? İşte insanın atasını bulduk diyorlardı. Sonra ya diyor dediler. Evet. Yani Tim White da başta olmak üzere. Hiçbir özelliği yokmuş bunun. Bu maymun. Devam ediyorum. Yine Jungers diye bir ünlü tanınmış evrimci diyor ki belki de parçalar güzel bir şekilde bir araya getirilmiştir. Ama gerçek şu ki oldukça hasarlı bir örnek üzerinde çalışmaya başladılar. Ve astrolopitesinlere, yani Lucin'de dahil edildiği hayali bir insansı grubu, böyle maymunlar hep insan gibi lanse etmeye çalışırlar. Oldukça benzer bir şeyle bitirdiler. Eğer elinizde imkan varsa bu parçaları zihninizde olan şeye benzetmeme ihtimaliniz oldukça zor. Ardi oldukça fazla tahmin gerektiriyor. Yani bu diyor alakası yok diyor. Bu maymun diyor. Evet. İstedikleri gibi birleştirmişler. Ama işte birisinin olması gerekiyordu. Elhamdülillah. İnşallah. Allah onu hocamıza nasip etti. Hocamız vesilesiyle dünya çapında bunların yalanını anında, bakın böyle şeyde derler ya futbolda, adam adama markaj vardır böyle. Hiçbir hareket şeyleri kalmadı artık. Yani yalan söylüyor. Onun için Richard Dawkins artık uzaylılara attı topu. Bakın dikkat ederseniz dünyada hayat tesadüfen ortaya, yani Darwinizm iddia ettiği gibi tesadüfen oldu diyemiyor. Diyemiyor. Yani bunu hep diyordu. Bütün kitaplarında diyordu. Tesadüfen olduğunu. Zaten tek iddiası o. Uzaylılara atmaya kalktı topu. Yani Allah yarattı diyecek inşallah. O noktaya geldi. Darwinizm olamayacağını şey etmiş oldu. Kendisi ortaya koymuş oldu. Yine bakın bir başka haber. Yani öyle abuk sabuk haberler çıkıyor ki. Bu da NTV MSNBC'de çıkan mutfakta biri var diye bir haber. Kaşığına güvenen her hamarat ruhu okşayacak teoriye göre etimizi pişirirken insan olduk. Artık iyice böyle. Yani zırvalamanın ötesine geçti olaylar. Yani yemek pişirirken evrimleştik falan gibi. Ama bakın dikkat ederseniz artık öyle kayıp halka bulundu falan filan gibi haberler yapamıyorlar artık. Çünkü dediğim evet. gibi hocamızın eli havada duruyor. Kıpırdanma olduğunda hemen yakalıyor. Ne yapıyorlar işte böyle bir lafın arasına böyle, yok yemek pişirirken işte şey olduk, yok maymun ayağa kalktı komşusuna giderken işte bir şey oldu falan gibi böyle zırva zırva haberler ancak yapabiliyorlar. Sonuna geldik Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Yani bu bela yeryüzünden kalkacak. Hocamız buna çok kararlı. İnşallah. Biz de ölesiye yanındayız Allah'ın izniyle. İnşallah. Çünkü Allah diyor ki Kur'an'da, şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar ve yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edin diyor.
İnşallah.
Yani Allah ölçü vermiş. Ne demek şimdi yeryüzünde dinin hepsi Allah'ın olması demek? İslam dini bütün dünyaya hakim olana kadar inşallah Allah mücadele edin diyor. Fikri mücadele. O dönemdeyiz. Şimdi artık süpürmeye başladık Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Hocamızdan Allah razı olsun.
İnşallah.
Kur'an'ın bilimsel mucizelerin de bu devirde en iyi ortaya koyan, kitaplarda yoğun olarak gösteren ve her şekilde mucizelerin bulunmasında da vesile olan kişi oldu. Gerçekten bu devirde o ihtiyaç, yani bilimin Kur'an'ın bir emri olduğu ve bilimle uğraşınca Kur'an'ın gerçeklerinin, yaratılışın ortaya çıkması çok önemli bir şey oldu. Yani insanların imana gelme açısından, Allah'a imanların artma açısından hocamız buna çok vesile oldu, Allah razı olsun. Kur'an mucizeleri kitapları var hocamızın, internet siteleri var. Bakın oradan da yani onlarca, yüzlerce Kur'an mucizesi var. Bakın sadece bir tanesini ele alalım. Kainatta, evrende bildiğimiz 100 milyardan fazla galaksi var. Galaksilerden bir tanesi bizim Samanyolu galaksimiz. Yani düşünün, biz onlardan sadece bir taneyiz. Ve 100 milyar tane galaksi var. Bir galaksinin içinde de böyle dünya gibi 100 milyar tane de yıldız var. Artık yani büyüklüğünü ve sistemin şeyini siz düşünün. Ve hepsinin birer yörüngesi var bildiğimiz gibi. Bakın mesela dünya veya öyle hassas dengelerle ki bu yörüngeler en ufak bir değişiklikte, en ufak bir sapmada felaketler getirebilecek. Mesela güneşin çevresinde dönerken dünyamız öyle bir yörünge çiziyor ki her 18 milde bir çizgiden ancak 2.8 milimetre ayrılıyor. Bakın bu hiç kıl payı şaşmıyor hiçbir zaman. Eğer mesela 3 milimetrik bir sapma olsa büyük felaketlere neden olur. Olmuyor. Bakın hiç olmuyor. Yani bir kontrol var. Bir başı bozukluk yok. Yani tesadüf dediğin şey başı bozukluk getirir. Kontrol ona sahip olan, onun yaratıldığını gösterir. Mesela sapma 2.8 yerine 2.5 milimetre olsa o zaman çok geniş bir yörünge olacak ve hepimiz donardık o zaman. Veyahut sapma 3.1 milimetre olsa hepimiz kavrulurduk ve ölürdük. Bu kesin bilimsel bir gerçek. Fakat hiç böyle olmuyor. Bakın milyonlarca yıldır kainat yaratıldığından beri muhteşem bir denge var. Mesela gök cisimlerinin başka özelliği kendi etraflarında da dönmesi. Yörüngelerinin dışında aynı zamanda kendi etraflarında dönüyorlar. Ve Kur'an'da ayet var. Bakın Tarık suresi 11. ayette dönüşlü olan göğe and olsun diyor.
Maşallah.
Hem bütün yıldızların kendi etrafında döndüğü ve onun gibi yörüngelerde de olduğu. Mesela Kur'an indirildiği dönemde insanlık günümüzdeki gibi uzayı milyonlarca kilometrede gözlemleyen teleskoplara sahip değildi. Değil mi? O modern fizikten ve astronomi bilgilerine sahip değildik. Dolayısıyla uzayın ayette belirtildiği gibi, mesela Zariyat suresi 7. ayette diyor ki Cenab-ı Allah, şeytanları Allah'a sınırım, özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış diyor. Bakın ancak biz onu şimdi o teleskoplar, o bilimin gelişmesiyle anlayabildik. Ve aynen Kur'an'da geçtiği gibi olduk, olduğunu gördük kainatta. Her şeyin bir yörünge ve yolları olduğunu. En ufak bir karmaşa yok mesela. 100 milyar yıldız var bir galakside ve 100 milyar da galaksi var. Ve hepsinin yolları var, yörüngeleri var. Ve Kur'an'da tam bunu gösteren ayet var. İşte bu bize bu çağda indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğunu gösteriyor.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Ve Kur'an bilimsel mucizelerle birlikte bütün her alanı kapsıyor. İnsanın ihtiyacı olan her şeyi açıklıyor. Bakın Cenab-ı Allah bir ayette diyor ki biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Enam suresi 38. ayet. Yani Kur'an'da her şey var. Her şey açıklanmış. İnsanın ihtiyacı olan her şey var. Yani yobazların ve münafıkların söylediği gibi Kur'an'da bir eksiklik, Kur'an'dan sonra başka bir kitaba ihtiyaç yok. Allah'ın sözü başka ayette de söylüyor. Tas tamamdır diyor ve onu değiştirebilecek yoktur diyor. Kur'an'ın hak olduğu hem bilimsel gelişmelerle de ispat edildi, yüzlerce bilimsel mucizeyle, hem de Kur'an'ın yeterli olduğunu Allah bize açıklıyor. Kur'an insana yeter. Allah'ın sözüdür o. Dolayısıyla herhangi bir başka bir insanın başka bir şeyi sözüyle tamamlanmasına gerek olan bir kitap değil. Her şeyi Allah bize açıklamış Allah'ın izniyle. O yüzden yeterli. Dolayısıyla işte bana vahiy geldi diyenler, Kur'an'ın ayeti nes olmuştur, yerine başka bir şey gelmiştir, o hüküm değişmiştir diyenler, yobazlar veyahut münafıklar, Kur'an'ın ayetlerine karşı dilini eğip bükenler, Bunlar sapkın yollardır. Okuduğumuz zaman ayetler gayet açık, gayet anlaşılır ve Kur'an tamamen yeterli insana inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi bir tuzağı daha var Darwinizmin. İnsanlarımızın, Müslümanların bu tuzağın içine düşmemesi gerekiyor. O da Darwinizmi güya işte çoğunluk, Allah söylüyor zaten çoğunluğun iman etmeyeceğini söylüyor Allah Kur'an'da. Bu zaten Müslümanların imtihan edilmeleri için Allah'ın yarattığı bir durum. Kader inşallah. Allah o şekilde yaratıyor. Çoğunluğu iman etmeyecek şekilde ki iman edenlerin imanı sınansın diye samimiyetleri görüyorsun. Bakalım çoğunluğa mı uyacaklar yoksa hakka mı uyacaklar? Allah'ın vahyine mi uyacaklar? Onun için Allah çoğunluğu iman etmeyecek şekilde yarattığını bildiriyor zaten inşallah.
İnşallah.
Müslümanlar bakıyorlar, bazı Müslümanlar. Darwinizm çoğunlukta, Darwinizme inananlar. Ha, o zaman biz bir orta yol bulalım. Bu işte güya çoğunluk buna inandığına göre, Darwinizm saçmalığına inandığına göre, o zaman Darwinizm'de belki yani bir bilimsel yönü de vardır, aman biz de şimdi zor durumda kalmayalım diye bir orta yol bulalım gibi bir mantıkla hareket ediyorlar. Bu son derece yanlış ve çarpık bir mantık. Çoğunluğa göre iman olmaz. Allah ne diyorsa odur. Allah'ı da kitabını göndermiştir. Kur'an'a göredir iman inşallah. Ve akla mantıkla, yani vicdanladır inşallah. Tabii mantık da hocam şöyle açıklamıştı. Mantık insanı hataya götürür aslında. Vicdandır inşallah. Vicdanla baktığımız zaman tesadüfen bir şeyin olmadığı açık. Şimdi diyorlar ki bu tip kimseler ki bu çok teslimiyetçi bir mantık böyle. Yenilmiş bir mantık. Kur'an'a uyduralım biz evrimin. Evrimin Kur'an'da olduğunu söylersek onlar da ses çıkarmazlar bize. Üstümüze de gelmezler. Biz bunu eğisimi kabul edelim böyle. Kur'an'da da var diyelim diye. Halbuki Darwinistlerin istediği bu. Darwinistler direkt olarak sen Kur'an'a iman etme diyemiyorlar. Allah haşa yaratıcın yoktur diyemiyorlar. Ne yapıyorlar o zaman? Bir adım öne gelin siz. İşte Darwinizm, evrim zaten vardır. İslam'da bunu söylüyor, dinde bunu söylüyor. O zaman bir adım sonrası da tam dinsizlik. İşte bu çok tehlikeli ve yanlış. Şundan dolayı yanlış. Bakın bir kere bilimsel deliller bize evrimin kesin olarak olmadığını söylüyor. Yani 350 milyon tane fosil var. Yani 350 milyon tane, 1, 2, 3, 5 değil. Bütün türlerin birdenbire eksiksiz ortaya çıktığını ve aralarında hiçbir şekilde yavaş bir değişim olmadığını gösteriyor. Allah evrimle yaratabilirdi. Allah sonsuz güç sahibi. Ama evrimle yaratmamış. Çünkü evrimin olması için yine mutlaka sonsuz bir güce ihtiyaç var. Allah'ın sonsuz gücüyle olabilirdi bu, sonsuz yaratmasıyla. İnşallah. Ancak o şekilde olabilirdi ama Allah'ın böyle bir kurala ihtiyacı yok zaten. Kuralları ve kanunları Allah yaratır. Allah hepsinden münezzehtir. Dilediği anda onu değiştirir. Ve sadece ol der ve olur diyor Kur'an'da Allah. Yaratmak istediği zaman bir şeyi, bir şey dilediği zaman sadece ol demesiyle olur inşallah.
İnşallah.
Kur'an'a baktığımız zaman evrimin hiç olmadığını görüyoruz. Örneğin Kur'an'da melekler var, cinler var. Evrimle mi yaratılmışlar? Tabii ki değil. Allah'ın birdenbire ol demesiyle yaratılmış olan varlıklar, melekler ve cinler. Kesinlikle evrim diye bir şey yok. İkincisi mesela Allah tarafından verilmiş örnekler var. Hazreti Musa'nın asası var. Tahtadan bir sopa, bildiğiniz asa. Değil mi? Cansız, evet, bir maddeden yapılmış. Hazreti Musa'ya vahyediyor Allah. Asanı at diyor. Hazreti Musa Firavun'un önünde asasını attığı zaman bütün kalabalığın önünde, herkesin gözü önünde bu yılana dönüşüyor. Yani canlı bir varlığa dönüşüyor. Normal hareket eden, gidip oradakileri de yutan hatta böyle bir canlı varlık oluyor. Yani cansız bir madde, tahta birdenbire canlı bir madde, canlı bir varlığa dönüşüyor, yılana dönüşüyor. Evrim mi var burada? Tabii ki yok. Yani cansız maddeden Allah bir anda canlı varlık yaratıyor. Allah'ın aslında sopaya da, yani asaya da ihtiyacı yok ki. Allah
İnşallah.
Ol demesi, o bir güzellik olarak orada o şekilde yaratılıyor. Hazreti İsa ya Allah çamurdan bir kuş biçiminde bir şey yapmasını emrediyor, vahyediyor. Onu yapıyor Hazreti İsa kuş biçiminde çamurdan. Üfürdüğü zaman birdenbire uçan bir kuş oluyor, yumurtlayan uçan bir kuş haline geliyor. Evrim var mı burada? Tabii ki yok. Birdenbire cansız madde, bakın, canlı bir varlığa dönüşüyor. Yani evrim hiçbir yerde yok. Ahirette, cennette huriler var, vildanlar ve gılmanlar var. Ve yaratılmışlar orada. Cennette varlar inşallah. Evrimle mi yaratılmışlar? Tabii ki hayır. Yani bunu anlaması gereken, işte Müslümanların hiçbir şekilde bu tuzağa düşmemeleri gerekiyor. Bu çok teslimiyetçi bir mantık. Böyle bir şey olmaz zaten. Yani küfrün, inanmayanların ne dediğine bakılıp da çoğunluk böyle diye insan hakkı değiştirir mi? Yani bu çok büyük bir sapıklık olur zaten. Bir iftira olur. Kur'an'a karşı iftira olur. Allah'a karşı iftira olur. Zaten böyle bir şey olmaz. Bir de cahilliklerinden yapanlar var. Onlar da işte çoğunluğu görüp hani böyle çoğunluğa uyalım mantığıyla hareket ediyorlar. Halbuki Darwinizm Allah'ın varlığını inkar eden bir pagan dini. Yani Sümerlerden kalan binlerce yıllık muazzam bir yobazlık ve bir paganlık, putperest bir din. Dolayısıyla İslam'la bir pagan din arasında uzlaşma diye, orta yol diye bir şey olur mu?
Olmaz.
Tabii ki olmaz. Yani Kur'an ne diyorsa odur, Allah ne diyorsa odur. Bilimsel deliller de tam olarak Allah'ın dediği gibi, Allah'ın ol demesiyle birdenbire yaratıldığını gösteriyor. Nitekim kainat da Big Bang'le, yani ilk varoluşu, yani 14-15 milyar yıl önce yoktan var ediliyor. Allah tarafından yaratılıyor. Bütün madde, zaman ve mekan. Bu da zaten materyalizmi çökerten çok önemli bilimsel bir gerçek. Bakın Allah bazı ayetlerde evrimin olmadığına dair ayetlerden örnek vereceğim inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ya biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük diyor Allah. Haşa. Değil mi? Allah ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır. Onlar karmaşık bir kuşku içindedirler. Yani Allah'ın haşa ihtiyacı mı var böyle yavaş yavaş tesadüfen topraktaki maddeler birleşecek de işte proteinleri yapacak, onları da işte hücre haline verecek gibi bir Darwinizm iddiası. Allah ol der olur diyor inşallah. O kadar. Allah sonsuz güç sahibidir. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor. İşte böyle söyleyenler Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edememiş oluyorlar. Başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Bu putlar ise, bu Darwinizm putu, tesadüf putu, işte cansız atomları ilah edinmiş oluyorlar. Sizin ve atalarınızın, Darwin'in, Sümerlerin, Firavun'un kendi istek ve öngörünüze göre isimlendirdiğiniz keyfi isimlerden başkası değildir. İşte evrim diyorlar, doğal seleksiyonlu şudur, budur, mekanizmalar, bir takım isimler veriyorlar. Keyfi isimler diyor Allah. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Yani Darwinizm destekleyecek hiçbir delil yok. Bütün deliller Darwinizmin olmadığını geçersizliğini ortaya koyuyor. Allah devam ediyor. Onlar yalnızca zanla, yani tahminle, uydurarak yalan söylüyorlar böyle. Ve nefislerinin alçak heva, istek ve tutku olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Oysa andolsun onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. İşari anlamıyla inşallah Hazreti Mehdi gelmiştir inşallah. İnşallah. Dünya çapında onun için Darwinizmin bütün ışığı bütün dünyayı kapladı inşallah Hazreti Mehdi'nin. Onun için Darwinizm ve materyalizm dünya çapında çöküyor Allah'ın izniyle. Necm suresi 23. İnşallah.
İnşallah.
Dolayısıyla bakın bu da çok önemli bir konuydu. Darwinizm bir pagan dini. İslamiyet'te Kur'an'da kesinlikle Allah'ın ol demesiyle yaratıldığı, Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğu, işte melekleri ve cinleri yaratması, değil mi Allah'ın inşallah cansız maddeden canlı oluşması. Yani Allah kuralları ve kanunları insanlar için yaratır. Allah onlardan münezzehtir. Yani biz insan küçücük aklıyla işte kendine göre bir doğa kanunları belirleyip her şey de buna göre olmalı olur mu öyle? Allah yani onları yaratan Allah zaten Allah'tır inşallah.
İnşallah.
Allah dilediği için dünya yuvarlaktır ve güneşin etrafında dönmektedir. Allah dilediği için DNA vardır, kopyalanmaktadır inşallah. Evet.
İnşallah.
Ara gel, babamız varmış galiba.
İnşallah. Doktor hocam ilk başta Allah affetsin sözü yanlış verdim sana, onu söyleyeyim. Kısa bir ara vereceğiz inşallah. Sayın Adnan Oktay da programımıza bizlerle devam edecek.